Ayrım 28. Huzurun kaynağı aile. Mehmet Oruç. Sayfa 365. 4. bölüm. Ailede çocuğun önemi. Çocuk ana baba elinde bir emanettir. Ailenin var olma sebeplerinin başında neslin devamı gelir. Neslin sağlıklı bir şekilde devamı için ailede çocuğun önemi büyüktür. Ailede çocuk ana baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher gibidir. Mum gibi her şekli alabilir. Küçükken hiçbir şekle girmemiştir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse onun meyvesi hasıl olur. Çocuklara iman, Kur'an ve Allah-u Teala'nın emirleri ve zamanın ilimleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa din ve dünya saadetine ererler. Bu saadette anaları, babaları ve öğretmenleri de ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez ve alıştırılmazsa ailelerine, cemiyete, kısaca insanlığa zararlı hale gelirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları, babaları, Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar. Sözüyle Müslümanlığın yerleştirilmesinde ve yok edilmesinde en mühim işin gençlikte olduğunu bildiriyor. Bunun için her Müslümanın birinci vazifesi evladına İslamiyeti ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmektir. Evlat büyük nimettir. Nimetin kıymeti bilinmezse elden gider. Bunun için pedagoji yani çocuk terbiyesi İslam dininde çok kıymetli bir ilimdir. Çocuk hayra da şerre de alıştırmaya elverişlidir. İyi şeyler öğretilirse o şekilde yetişir ve büyür. Hem dünyada hem de ahirette mesut ve bahtiyar olur. Ona iyi şeyleri, hayır işleri öğreten ana babası, hocaları ve onu terbiye edenler onun vesilesiyle çok büyük nimetlere ve mükafatlara kavuşurlar. Eğer çocuk kötülüğe ve şer olan şeylere alıştırılırsa hem dünyada hem de ahirette helaka uğrar, bedbaht olur. Onun yüzünden ana babası, hocaları ve onu kötü terbiye edenler de azap görürler ve cezalandırırlar. Allah-u Teala Tahrim suresinde mealen buyuruyor ki, kendinizi evlerinizde ve emirlerinizde olanları ateşten koruyunuz. Ana baba evladını dünyadaki ateşten ve sıkıntılardan muhafaza ettiği gibi, aynı şekilde ahiretteki cehennem ateşinden de korumalıdır. Çocuğu ahiretteki sıkıntılardan ve cehennem azabından korumak, dünyadaki sıkıntılardan ve dünya ateşinden korumaktan çok daha mühimdir. Ana babanın evladını bütün bu sıkıntılardan ve musibetlerden koruması, onu güzel terbiye etmek, ona güzel ahlakı öğretmek, kötü arkadaşlardan muhafaza etmek suretiyle olur. Şayet çocuğun bakımı ve emzirilmesi için bir kadın bulup ona baktırma lüzumu hasıl olursa helal yiyen, dindar ve saliha bir kadın arayıp bulmalıdır. Çünkü haramdan hasıl olan sütte bereket yoktur. Böyle haram yiyen bir kadından süt emen çocuğun tabiatı haram şeylere meyleder. Çocukta iyi kötüden ayırma hastaları ortaya çıkmaya başladığı zaman çocuğu kontrol altında tutmak lazımdır. Çocukta ilk ortaya çıkan haya duygusudur. Çocuk bu andan itibaren bazı şeylerden haya eder. Bu sebeple utanılacak şeyleri terk eder. Bunlar çocukta akıl nurunun parlamasıyla ortaya çıkan hallerdir. Allah-u Teala'nın çocuğa lütfu, ihsanı ve hediyesidir. Ahlaka ve kalbin safasına delalet eden buluğ çağında bu durum daha da olgunlaşır. Çok yememeye alıştırmalı. Bu çağda çocuğa terbiyesi hususunda yardımcı olmalıdır. Bunu asla ihmal etmemelidir. Çocuğu ilk önce tesir altına alan ve onu meşgul eden husus yemeğe düşkünlüktür. Bu bakımdan yemek yeme adabını öğretmelidir. Yemeği çabuk çabuk yememesini, lokmayı iyice çiğnemeden yutmamasını, lokmaları peşi peşine almamasını öğretmelidir. Çocuğa az yemeği, yemekte başkasını kendisine tercih etmeyi, hangi yiyecek olursa olsun onunla kanaat etmeyi sevdirmelidir. Zamanı gelince çocuğu hocaya göndererek Kur'an-ı Kerim'i, Resulullah Efendimiz'in mübarek hayatını, onun anlayabileceği ve ona lazım olan din bilgilerini, Resulullah Efendimiz'in ehli beytini, ashab-ı kiramın dört mezhep imamının, diğer din ve tasavvuf büyüklerinin, salih kimselerin hayatını, onların İslamiyet ne kadar güzel yaşadıklarını, bu sebeple huzurlu ve mutlu olduklarını anlatmalıdır. Çocuklar ahlaksız ve kadın kız aşkı anlatan şiirleri dinlemekten, bu tür filmleri izlemekten uzak tutulmalıdır. Bunlarla meşgul olması ve bu işlerle uğraşanlarla arkadaşlık yapması çocuğun kalbine fitne ve fesat meydana getirir. Çocuk güzel ahlak sahibi olduğu, güzel ve iyi şeyler yaptığı zaman hediyeler almak suretiyle onu sevindirmeli, bundan dolayı ona insanlar arasında methetmelidir. Şayet bazen hoşa gitmeyen şeyler yaparsa onu görmemezlikten gelmeli, onun hayal perdesini yırtmamalıdır. Yoksa nasıl olsa bu kötü işim ortaya çıktı diye ondan sonra o kötü işi yapmaktan çekinmez hale gelir. Eğer o işi ikinci defa yaparsa gizli onu cezalandırmalı, ona korkacağı bir şeyle tehdit etmeli, dolaylı yoldan yaptığı işin kötü bir şey olduğunu ona anlatmalıdır. Annesi de yaptığı kötü bir işi babasına söyleyeceğini, babasının da onu cezalandıracağını söylemek suretiyle çocuğu korkutmalı, o kötü işten onu alıkoymaya çalışmalıdır. Ana baba çocuğun arkadaşları ve akranlarına karşı onunla övünmemelidir. Çocuğu tevazuya ve arkadaşlarına ikrama alıştırmalıdır. Yükseklik ve üstünlüğün vermekte olacağını, açgözlü ve tamah sahibi olmanın aşağı ve bayağı bir şey olduğunu öğretmelidir. Yine çocuğun yanında paraya, mala, mülke düşkün olmak kötülenmelidir. Zehirli yılan ve akrepten daha çok onlara düşkün olmaktan sakındırmalıdır. Oturma kalkma adabı öğretilmeli. Çocuğa insanların yanında nasıl oturulacağını anlatmalı, çok konuşmaktan daha küçük yaşta alışmaması için doğru ve yalan yere yemin etmekten, başkasına lanet etmekten, başkasına dil uzatmaktan, böyle yapanlarla beraber bulunmaktan onu men etmelidir. Çocuk okuldan, hocadan ders alıp, edep ve terbiye öğrenip döndükten sonra bunların yorgunluğunu giderecek, onu dinlendirecek, münasip ve güzel bir şekilde eğlenmesi gerekir. Eğer çocuk mektepten ve hocadan geldikten sonra onun dinlenmesi için münasip bir şekilde oynamasına ve eğlenmesine fırsat verilmez de tekrar dersle meşgul olmaya mecbur bırakılırsa bu durum çocuğun zekasını köreltir. Çocuğa, ana babaya, hocalarına, terbiye ve yetişmesine emeği geçenlere, tanıdık olsun, yabancı olsun, kendinden yaşça büyük olanlara itaatkar olmasını, onların yanında onlara hürmetinden dolayı oyununu bırakmasını öğretmelidir. İyi ile kötüyü birbirinden ayırabilecek yaşa gelince abdest ve namazı terk etmesine asla müsamaha etmemeli, Ramazan-ı Şerif'in bazı günlerinde oruç tutmaya alıştırmalı, 7 yaşına gelince namaz kılmasını emretmeli, 10 yaşına gelince namaz kılması sağlanmalıdır. Çocuğa dinin emir ve yasaklarından bilmesi icap eden her şeyi 32 farzı, imanın ve İslam'ın şartını öğretmeli, hırsızlık yapmaktan, haram yemekten, yalan söylemekten, gıybet etmekten, hıyanet etmekten, çirkin ve fena sözleri konuşmaktan onu sakındırmalıdır. Maksat anlatılmalı. Çocuğa yiyeceklerin ilaç gibi olduğunu, yemekten maksadın insanın onlar vasıtasıyla Allahu Teala'ya ibadet ve taafta bulunmak için kuvvet kazanmak olduğunu, dünyanın hakiki bir hayat ve devamlı kalınacak bir yer olmadığını, fani ve geçici olduğunu, ölüm ile insanın dünya lezzet ve nimetlerinden istese de istemese de ayrılacağını, ölümün her an gelebileceğini, cennete girebilmek için bu dünyada Allahu Teala'nın emirlerine uyup yasaklarından sakınması gerektiğini, Allahu Teala'nın sevdiği kullar için cennette türlü türlü nimetler hazırladığını anlatmalıdır. Yine çocuğa cehennem azabının çok şiddetli olduğunu, cehenneme dinde cahil olanların, haram yemekten sakınmayan ve farzları terk edenlerin gideceğinden de bahsetmelidir. Eğer çocuk iyi yetiştirilmiş, edep ve terbiyesine itina gösterilmiş ve ehemmiyet verilmişse, buluğa ermesinden önce yapılan bu telkinler ve nasihatlerin buluğ çağına erdiği zaman tesirleri ve faydası görülür. Çocuk daima iyiye doğru gider, iyi ve güzel işlerle meşgul olur, kötü işlerden sakınır. Şayet çocuk iyi yetişmemiş, terbiyesi üzerinde durulmamışsa, buluğ çağına erişince oyun ve eğlenceye, kötülüklere dalar. Yemeye, giyinmeye ve övünmeye düşkün olur. Hakkı kabul etmek ona ağır gelir. Haram yemek çocuğun kötü olmasına mühim bir unsurdur. Çünkü ana baba haram yemekten sakınmadığı için onlardan dünyaya gelen çocuk tabiatı ve mayası icabı her türlü kötülüğe meyleder. Şimdi çok sayıda kötü ve fasık kimse bulunmaktadır. Ana babaların haram yemelerinin çocukların kötü olmasında tesiri büyüktür. Çocuğun baba üzerindeki hakkı, Resulullah Efendimiz buyurdu ki, çocuğun baba üzerine 3 hakkı vardır. 1- Doğduğu zaman çocuğuna güzel bir isim koyması. 2- Aklı erdiği zaman Kur'an-ı Kerim'i öğretmesi. 3- Evlenecek yaşa gelince onu evlendirmesidir. Salihlerden birisi oğluna bir şey yapmasını hiç emretmezdi. Şayet bir ihtiyaç olursa oğluna değilse başkasına emrederdi. O zata bunun sebebi soruldu. O da şöyle buyurdu. Oğluna bir şey emredersem belki emrimi tutmaz da bana karşı gelebilir. Bu yüzden cehennem ateşine müstahak olur. Halbuki ben oğlumun cehennem ateşinde yanmasını istemiyorum. Onun için ona emretmiyorum. Resulullah Efendimiz hadis-i şeriflerde buyurdu ki, kişide dört şeyin bulunması saadetine vesiledir. 1- Zevcenin salih olması, 2- kardeşlerinin salih olması, 3- çocuklarının itaatkar olması, 4- rızkının içerisinde bulunduğu memlekette bulunması. Hiçbir baba çocuğuna güzel edepten daha üstün bir şey vermemiştir. Çocuklarınızla ilgilenin, onlara güzel edep terbiye veriniz. İslam talim ve terbiye sistemi. İnsanlığın dünya ve ahiret saadetini kazanması için Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam vasıtasıyla gönderilen son gerçek ilahi din olan İslamiyet'in de talim ve terbiye sistemi vardır. Bu sistem koyduğu temel inançları getirdiği tefekkür biçimi, geliştirdiği ahlaki ve güzel sanat ürünleri, verdiği ilim zihniyeti ve eserleri, müfredatı, teşkilatı ve usulleri itibariyle tamamen orijinaldir. Çünkü bu sistem doğrudan doğruya yüce ve mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'den, sevgili Peygamberimizin hayat ve tecrübelerinden, onun izinden giden yüce sahabe kadrosunun ve hakiki din alimleri olan ehli sünnet büyüklerinin tespit ve tatbikatından kaynaklanmış bulunmaktadır. İslam terbiye sistemi, Hazreti Muhammed'in 22 yıldan fazla süren peygamberlik hayatı boyunca başarılan verimli uygulamalarıyla gelişmiştir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ferdi, sosyal ve hususi hayatı arkadaşları ve yakınları tarafından bütün ayrıntılarıyla takip edilmiş ve nakil olmuştur. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler ve siyer kitapları İslam eğitiminin ana kaynaklarıdır. İslam fakihleri, dini hükümleri ana kaynaklarını anlayıp çıkaran büyük alimler, o kaynaklara göre bu dinin hükümlerine inanmış ve bağlanmış, mükellef bir insanın bütün faaliyetlerini, işleyişlerini gereği gibi değerlendirmek için ölçüler çıkarmışlardır. Bu ölçüleri bir araya toplayan hükümlere de ef'ali mükellefin demişlerdir. Onların ortaya koydukları 8 ölçü şunlardır. Farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh ve müfsit. İslamiyet gerek ferdi ve gerekse cemiyeti yukarıda sayılan ölçüler içinde murakabe eder. Dolayısıyla İslam terbiye sistemi de bu ölçülere uyularak teşekkül eder. Beşikten mezara. İslam'da terbiye suresi, sevgili peygamberimizin de buyurdukları gibi beşikten mezara kadar süren bir faaliyetler manzumesidir. İslam terbiye sisteminde maksat, mücmiyet olarak insanın Allahu Teala'dan gayrısına kul olmasını önlemek, bu dünyada refah, huzur ve güven içinde kardeşçe yaşamaya davet etmek, bütün insanlara ebedi saadetin sırlarını vermektir. İslam'da talim ve terbiye işi bütün müminleri ilgilendiren bir meseledir. Bununla birlikte bu işi hususi bir vazife edinmiş bir öğretmenler ve mürebbiler, eğitimciler zümresinin bulunması da ayrıca emredilmiştir. Bu sebepten İslamiyet'te alimlerin ve muallimlerin hususi bir itibarı vardır. Çocuğun dini terbiyesi ve eğitimi öncelikle babanın ve annenin vazifesidir. Aile terbiyesinin ihmal edilmesi, terk edilmesi hem çocuk hem de cemiyet hayatı için büyük bir zarar, tedavisi hemen hemen hiç mümkün olmayan sosyal bir yaradır. Devlet hayatında bu sosyal facianın önüne geçmek, ana babaya yardımcı olmak için müesseseler, okullar kurulmakta ve geleceğin teminatı olan gençler yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Gençlere eğitim ve öğretiminin verilmediği toplumların yaşadığı ülkelerde anarşi, kargaşa, terör ve devlet yıkıcılığı baş göstermekte, fertlerin huzuru bozulmakta, iktisadi hayat felce uğramaktadır. Böyle babalardan uzağın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki, hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi siz de evlerinizde ve emirlerinizin altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmezseniz mesul olacaksınız. Bir kere de buyurdu ki, çok Müslüman evladı babaları yüzünden Veil ismindeki cehenneme gideceklerdir. Çünkü bunların babaları yalnız para kazanmak ve keyif sürmek hırsına düşüp ve yalnız dünya işleri arkasında koşup evlatlarına Müslümanlığı ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmediler. Ben böyle babalardan uzağım. Onlar da benden uzaktır. Çocuklarına dinlerini öğretmeyenler cehenneme gideceklerdir. Yine buyurdu ki, çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretenlere veya Kur'an-ı Kerim hocasına gönderenlere öğretilen Kur'an'ın her harfi için 10 kere Kabe-i Muazzama ziyareti sevabı verilir ve kıyamet günü başına devlet tacı konur. Bütün insanlar görüp imrenir. Yine buyurdu ki, çocuklarınıza namaz kılmasını öğretiniz, 7 yaşına gelince namazı emrediniz, 10 yaşına gelince kılmazlar ise zorla kıldırınız. Yine buyurdu ki, bir insanın evladı ibadet edince kazandığı sevap kadar babasına da verilir. Bir kimse çocuğuna fısk günah öğretirse, bu çocuk ne kadar günah işlerse babasına da o kadar günah yazılır. Terbiye sistemli olarak çocuğu etkilemeye ve iyi alışkanlıklar vermekle mümkündür. Etkileme ve iyi alışkanlıkların verilmesine ne kadar erken başlanırsa sonuç o kadar mükemmel olur. Ferdin fıtratında doğuştan getirdiklerine tabiat, sonradan kazandıklarına kültür diyecek olursak, terbiye daha veciz bir ifadeyle terakki eden, ilerleyen insanlık kültürünü yeni nesillere aktarma ve doğuştan getirdiği kapasitelerini geliştirme, inkişaf ettirme faaliyetleridir diyebiliriz. Terbiye konuşmakla değil, icraatla yani fiiliyatla olmalıdır. Diğer taraftan yetenek ve eğilimleri geliştirirken, yani çocuğa şahıs terbiyesi verilirken, aynı zamanda çocuğun sosyal eğilimlerini geliştirmek gerekir ki terbiye sosyal bir yönde kazanılmış olsun. Böylece çocuk bencil olmaktan kurtulur. Kazandığı niteliklerle cemiyete faydalı bir fert olur. Sosyal olarak yetiştirilmeyen çocukların nitelikleri ne olursa olsun kendilerini cemiyete ve cemiyet kurallarına uydurmazlar. Her zaman her yerde şahsi çıkarlarına bakarlar. Hatta bazen o kadar ileri giderler ki menfaatler için her şeyi yapabilirler. Topluma karşı gelirler, örf, adet, kanun tanımazlar. Demek ki terbiyenin gayesi iyi bir insan yetiştirmek ve bu insanı cemiyete faydalı hale getirmektir. İnsanı insan yapan 4 özellik. Bilindiği gibi insanı insan yapan 4 özellik vardır. 1- zeka ve fikir, 2- ruh, 3- irade, 4- konuşma. Bu özelliklerin de sosyal yönde ayrıca geliştirilmesi ve terbiyesi gerekir. Çocuk terbiyesinin esasını insandaki bu 4 unsurun terbiyesi teşkil eder. 1. Zeka ve fikir terbiyesi. Çocuğun müşahede kabiliyetinin geliştirilmesi, zeka ve fikir terbiyesinin esasını teşkil eder. Mesela çocuklar genellikle ilk gördükleri eşyayı tetkik etme, yoklama, kurcalama veya daima sorular sorarak öğrenme heveslidir. Onun için çocuklara hep iyi, güzel şeyler gösterilmeli ve soruları doğru cevaplandırılmalıdır. Böylece çocuğun düşünme ve karar verme kabiliyeti gelişmiş olur ve yeni yeni bilgi ve görgü sahibi olmaya başlar. 2. Ruh terbiyesi. Bazı çocuklar ruhen çok hassastırlar. Her şeyden alınıp kırılırlar. Hayata çabuk küserler. Böyle çocuklara çok dikkatli bir şekilde acı da olsa gerçekleri görmesini ve tahammül edebilmesini, fedakarlığı, merhametli, şefkatli olmayı öğretmek lazımdır. Ruhen hassas olmayan katı ruhlu çocuklar ise daha fazla alaka, sevgi, şefkat göstererek, duygulanacak, ibret dersi alınacak hadiseler anlatarak, örnekler vererek ruhen hassaslaştırılması olgunlaştırılmalıdır. 3. İrade terbiyesi. İrade terbiyesinden gaye, iradesi güçlü şahsiyet yetiştirmektir. Kendi kendine nefsine mücahede yani şahsi arzu ve ihtiyaçlara gem vurabilmesini veya yok edebilmesini öğretmek, nefsine hakim bir şahsiyet yetiştirmek, irade terbiyesinin esasını teşkil eder. Tabii olarak çocukların bir kısmı irade zayıf, bir kısmı kuvvetli olur. Zayıf iradeli çocukları lüzumundan fazla itaate zorlamak doğru değildir. Böyle çocukları biraz serbest bırakmalı ve kendine olan güvenini artırmaya çalışmalıdır. İradesi kuvvetli çocuklarda ise terbiye biraz sert olmalıdır. Fakat sert bir terbiye ile beraber sevgi, şefkat ve anlayış gösterilmesi de şarttır. İrade terbiye edilirken çocuğun inat dönemlerinden istifade edilmelidir. Çocuklar 3-4 yaş arası ve buluğ çağında inatçı olurlar. Bu dönemler irade terbiyesi için müsait zamanlardır. 4- konuşma terbiyesi. Normal olarak çocuklar 1,5 yaşından sonra az çok konuşmaya başlarlar. 2 yaşını bitirdiği halde konuşamayan çocuklarda zekaca bir gerilik düşünürse de tek başına konuşamama zeka geriliğinin kati delili sayılamaz. Konuşma öğrenimine yardım edilen çocuk daha çabuk konuştuğu gibi yardım edilmeyen çocuktan daha fazla kelime bilir. Çocuklar konuşmaya başladıkları andan itibaren öğretilen her kelime doğru olmalı ve çocuk tarafından doğru telaffuz edilmeli, normal dille söylenmeli, ayrıca kelimeleri yerinde ve zamanında kullanması da öğretilmelidir. Büyüklerine karşı saygı hitap etmesini ve edebini gözetmesini belli etmelidir. Çocuk terbiyesinin en başta anne ve baba olmak üzere bütün aile efradının, mürebbiyenin, öğretmenin rolü inkar edilemez. Ancak annenin yerini hiçbir kimse tutamaz. Fakat anne sevgi ve şefkati dolayısıyla çocuğun yalnız iyi taraflarını değil, noksan ve kötü taraflarını da görmesini bilmelidir. Öyle yetiştirmeli ki kendine olan güven duygusunu tek başına hareket etme ve karar verme yeteneğinin gelişmesine yardım olsun. Anne ve baba çocuk için tam bir örnek olmalıdır. Çocuğun yanında büyükler çok titiz davranmalı, konuşma ve hareketlerine son derece dikkat etmelidir. Hele konuşmalı hareketleri asla çelişmemelidir. Çocuk büyüdükçe evdeki büyüklerin birbirlerine saygı ve sevgiyle davrandıklarını görerek kendisi de aynı şeyi yapacak, söylemesi istenen nezaket sözlerini ise ancak ailesinden duya duya öğrenecektir. Görüş birliği olmalı. Diğer taraftan anne baba tam bir fikir ve görüş birliğinde olmalıdır. Yani anne ve babadan biri sert davrandığı zaman diğeri şefkat göstermemeli, biri tarafından verilen ceza diğeri tarafından affolunmamalıdır. Bilinmelidir ki yerinde ve haklı olarak verilen ceza çocuğun sevgisini hiçbir zaman azaltmaz. Bilakis ciddi ve yerinde ceza veren anne baba, körü körüne sevgi gösteren, her şeye göz yuman anne ve babadan daha çok sevilir sayılır. Demek ki çocuk terbiyesinde sevgi, şefkat ve bağlılık mühim olmakla beraber ciddiyet ve geçici sertlik de çok önemli birer faktördür. Çocuğa iyi bir terbiye verebilmek için anne baba ve diğer aile fertlerinin bütün terbiye prensiplerinin tam uygulaması ile beraber aile hayatının düzenli olmasının yanında anne ve babanın da iyi geçimli olması şarttır. Anne baba geçimsizliği, hele ayrılığı kadar çocuk ruhunda fırtınalar koparan bir hadise yok gibidir. Unutulmamalıdır ki çocuklar anne babayı ideal birer insan olarak görürler. Onlar gibi olmak ve onlar gibi hareket etmek isterler. Huy ve alışkanlıklarını çabuk kaparlar. Onun için çocuk dünyaya geldikten sonra anne ve baba bütün yönleriyle olduklarından daha iyi olmak mecburiyetindedirler. Kardeşi olmayan çocukların terbiyesi daha zor ve hatta bir problem olabilir. Halbuki birkaç çocuğun terbiyesi daha kolaydır. Her çocuk kendiliğinden itaat etmesini, uysallığı öğrenir. Kardeşlerin de istekleri olabileceğini ve onların da anne baba sevgisine en az kendisi kadar ihtiyacı olduğunu anlar. Daha doğrusu her şeyini kardeşleriyle paylaşmasını bilir. Böylece karşılıklı sevgi ve hürmeti erkenden öğrenen çocuklar cemiyete kendini hazırlayarak yetişir. Ancak anne ve babanın her çocuğa aynı sevgi ve bağlılığı göstermesi şarttır. Terbiye için servet gerekmez. İyi bir terbiye verebilmek için, cemiyete faydalı bir fert yetiştirmek için para ve servete ihtiyaç yoktur. Hatta zenginlik ve lüks hayat ekseriyat çocuğun fena yetişmesine sebep olabilir. Çünkü acı da olsa varlık içindeki bazı anne babaların kendi zevk ve eğlencesini düşünerek çocuklarını ihmal ettikleri bir gerçektir. Halbuki anne babanın bu ihtimalleri çocuk ruhundaki fırtınalar koparabilir ve bu fırtınaların çocuğu nereye sürükleyeceği belli olmaz. Diğer taraftan zenginlik ve hudutsuz imkanlar çocuğu kötü yollara saptırabilir. Müşahede ve tecrübelere göre yokluk içerisinde büyümesine rağmen iyi terbiye alan çocuk daha fazla insan sevgisiyle yetişmekte ve cemiyete daha faydalı olmaktadır. Fakat bu ailelerin çocukların daha iyi yetişmesi için fakirlik şarttır manasına alınmamalıdır. Ama aile varlıklı olsa bile bu varlık çocukta şuurlaştırılmamalı ve çocuk aile servetine güvenmeden yetiştirilmelidir. Batılı araştırmacılar çocuk terbiyesinde din, ceza ve mükafat, oyun ve oyuncaklar, okul gibi faktörlerin önemli olduğunu bildirirler. Çocuk terbiyesi eğitimciler kadar dinlerin de belli başlı mevzularındandır. Hayatı, dünya ve ahiret olmak üzere iki büyük safhada ikincisini birincisini devamı olarak takdim eden İslam dini, insan ömrü doğum öncesinden başlayarak çocukluk, erginlik, yetişkinlik, olgunluk ve yaşlılık olarak safha safha fakat bu zincirin halkaları şeklinde bütün olarak ele alır. Bu arada çocuk terbiyesinin esaslarını modern pedagogların uzun araştırmalar sonucu elde ettikleri umdeleri de içine almış bir halde mükemmel bir sistem şeklinde tespit etmiştir. Çocuk terbiyesiyle ilgili hükümler incelendiğinde batılı yazarların saydığı faktörlerin asırlardır İslam dininde var olduğu görülür. Çocuk terbiyesinin esasları. İslam dininde çocuk terbiyesinin esasları şunlardır. 1. Din. Pedagoji yani çocuk terbiyesi İslam dininde çok kıymetli bir ilimdir. İslam dininde çocuk terbiyesinden maksat çocuğun Allah-u Teala'nın razı olduğu, kulların beğendiği, devletine, vatanına, milletine, ailesine, cemiyete ve insanlığa faydalı bir insan olarak yetişmesidir. Bunların tahakkuku için çocuk çeşitli güzel vasıflarla donatılmalıdır. İslam alimlerinin büyüklerinden olan İmam-ı Gazali Hazretleri çocuk terbiyesi hakkında eserlerinde şunları yazmaktadır. Evlat ana baba elinde bir emanettir, büyük bir nimettir. Nimetin kıymeti bilinmezse elden gider. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher gibidir. Mum gibi her şekli alabilir. Küçükken hiçbir şekle girmemiştir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse onun meyvesi hasıl olur. Çocuklara iman, Kur'an-ı Kerim ve Allah-u Teala'nın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa din ve dünya saadetine ererler. Bu saadete anaları, babaları ve hocaları da ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez ve alıştırılmaz ise bedbaht olurlar. Yapacakları her fenalığın günahı baba ve hocalarına da verilir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen kendinizi ve evlerinizde ve emirlerinizde olanları ateşten koruyunuz buyuruyor. Bir babanın evladını cehennem ateşinden koruması, dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da imanı, farzları ve haramları öğretmekle, ibadete alıştırmakla ve dinsiz, ahlaksız arkadaşlardan korumakla olur. Bütün densizliklerin ve fenalıkların başı fena arkadaştır. Ana baba evvela evladının hakiki istikbalini, sonsuz saadete kavuşmasını düşünmelidir. Dinin esaslarını ona öğretmelidir. Bunu öğrenip yaptığı zaman dünya saadeti kendiliğinden gelecektir. Zira dinimiz insanlara dünya ve ahirette rahat ve mesut olmanın yollarını göstermektedir. Terbiyede dini telkin önemli. İslam dininin ahlaki esasları, insani ve sosyal yönleri çocuk terbiyesi için bulunmaz bir hazine niteliğindedir. Ancak dini telkinler şuurlu, bilgili, müşfik ve mahir, ehliyetli ve yetkili kimseler tarafından yapıldığından çok iyi neticeler alınmaktadır. Çocukta kökleşmesi ve kafasına iyice yerleştirilmesi gereken ilk ve temel şey, her şeyin üstüne, her şeye muktedir, bütün iyilik ve güzelliklerle beraber her şeyin yaratıcısı bir Allah'a ibadet etmeyi, hürmet etmeyi, sevmeyi en büyük vazife bilmektedir. Ayrıca Allah-u Teala'nın ancak iyi, çalışkan ve dürüst kullarını sevdiğini, onun için karşılık beklemeden daima iyilik yapması, yarattığı her şeye özellikle insanları sevmesi, usanmadan çalışması telkin edilmelidir. Eğer çocuk bu inançlara sahip olursa dürüst, vicdanlı, iyi ahlaklı ve cemiyete yararlı bir kimse olmanın yolunu tutmuş demektir. 2. Ceza ve mükafat. Çocuk terbiyesinde ceza ve mükafat önemli bir faktör sayılırsa da iyi ve ideal anne baba için başvurulması gereken bir terbiye vasıtası olmaması icap eder. Çünkü çocuk anne babayı örnek tutarak büyüdüğünde onları taklit etmekle zaten terbiyeli büyüyor demektir. Bu usul daha ziyade kötü yetişen ve problemleri olan çocuklarda uygulanır. Mamafi, küçük süt çocuklarında arzu edilen veya edilmeyen bir hareketinden sonra derhal yapılırsa faydalıdır. Çünkü çocuk ceza ve mükafat ne demek olduğunu öğrenir. İyi alışkanlıkları mükafatla kökleştirilir, kötü alışkanlıkları ceza ile giderebilir. Bugünkü pedagojik esaslara göre dayak bir terbiye sayılmamaktadır. Oyun ve okul çağlarındaki çocuklara yerinde ve zamanda aşırı olmamak şartıyla tatbik edilirse tesirli bir ceza ve terbiye vasıtasıdır. Küçük süt çocuklarında ceza ana babanın sert mimikleri ve onunla ilgilenmemesidir. Yani süt çocuklarına daha ağır ceza verilmemeli, bilhassa dayak atılmamalıdır. Büyük çocuklara ceza yaşına uygun olmalı ve çok dikkatle tatbik edilmelidir. Ceza kalp kırıcı olmamalı, kimsenin önünde yapılmamalı, cezadan sonra ilgilenmemeli, bilhassa sevilip öpülmemeli, araya şefaatçi girmemeli, sözde kalmamalı, yani derhal uygulanmalıdır. Molla Gürani'nin eğitim metodu. Sultan II. Murat'ın oğlu Fatih Sultan Mehmet Han, şehzadeliğinde Manisa'da valiydi. Babası bu şehzadenin yetişmesi için birçok alim gönderdi. Fakat Şehzade Mehmet yaratılış icabı zeki ve celalli olduğundan dersten kaçınır ve hiçbir muallim onu zapt edemez. Doğru dürüst eğitilemiyordu. Hatta Kur'an-ı Kerim bile hatmetmemişti. Sultan II. Murat heybetli ve hiddetli bir muallim olan Molla Gürani bu vazifeye tayin etti ve emrini dinlemediğinde dövmesi için de bir sopa verdi. Hocaya oğlu emrini dinlemediği zaman hem kendisini hem de şehzadeyi sopa ile korkutmasını ve kovalamasını hatta dövmesini emretti. Molla Güran bir gün şehzadeye bağırınca o da hocayı babasına şikayet etti. Babası olamaz öyle şey diye hocaya geldi ancak Molla Gürani şehzadeden önce babasına çıkıştı. Sonunda Sultan Murat, oğlum görüyorsun ya senin yüzünden ben de azarlandım, okumaktan başka çare yok dedi. Şehzade bu hal karşısında okumaktan başka yol bulamadı. Kısa zamanda Kur'an-ı Kerim'i hatmetti ve nice ilimler öğrendi. Mükafat da bir terbiye vasıtası olabilir fakat daha çok dikkat isteyen bir husustur. Her şeyden önce çocuk iyice bilmeli ve inanmalıdır ki dürüst, mert, çalışkan, fedakar ve namuslu olmak, daha doğrusu iyi ahlaklı olmak üstünlük değil, insanların en tabii halidir. Ayrıca yine bilmelidir ki çalışmak, sorumlu olduğu bir işi yapmak, sınıf geçmek de en tabii bir vazifedir. Mükafat ancak üstün bir başarıdan sonra verilmelidir. Yoksa her iyi, güzel hareketten, basit başarılardan sonra mükafata alışmış ve karşılık bekleyen çocukta sorumluluk hissi belirmez veya gelişmez. Ayrıca menfaatçi kimse olur. 3. Oyun ve oyuncaklar. Çocuğun dikkatini, ruh ve zeka gelişmesini, çevreyle ilgisini artırması bakımından faydalıdır. Oyuncaklar çocuğun çağına ve cinsiyetine göre değişir. Küçük süt çocukları parlak ve ses çıkaran oyuncaklardan hoşlanır. Oyuncağın tehlikesiz olması şarttır. Meraklarından dolayı çocuklar oyuncakların nasıl çalıştığını anlamak, içini görmek isterler. Çocuğun bu tutumu ruh gelişimini artırması bakımından iyidir. Mani olunmamalı ve oyuncağın bozdu, kırdı diye cezalandırılmamalıdır. Fakat sık sık oyuncağını bozan ve kıran çocuğa hemen yenisi alınmamalı ve oyuncağın kıymeti öğretilmelidir. Oyunlar çocuğun yalnız adale ve iskelet gelişmesini değil, ruh gelişimini de sağlar. Çevikliği, ani karar vermeyi öğrettiği gibi iradeyi kuvvetlendirir. Oyun kuralları ve incelikleri zekayı artırır. Yüzme, atıcılık vesaire çocuklar için mükemmel spor ve oyundur. Öğrenilmesi küçük yaşta daha kolaydır. 4. Okul. Çocuk ancak 6 yaşını tam olarak bitirdikten sonra okula gitmelidir. Daha önce göndermek iyi netice vermemektedir. Okulda öğretmenin otoritesi, topluluğa alışma, müşterek öğrenim ve oyunlar çocuk terbiyesinde mühim birer faktördür. Ancak okul ve aile, daha doğrusu öğretmenle anne baba hemfikir olmalı, birbirleri aleyhine hiçbir şey söylenmemelidir. Hele okulda verilen bir cezadan dolayı okul ve öğretmen aleyhine atıp tutmamalı, bilakis çocuğun bunu gelip anlatması hoş karşılanmamalıdır. Okula yeni başlayan çocuklarda birçok problemler olabilir. Bu problemlerin çözümü için okul ve ailenin birlikte çalışması lazımdır. Birçok ailelerde görüldüğü gibi çocuğun okula başlamasıyla adeta rahatladıkları, sorumluluklarının çoğunu okula ve öğretmene yükleyerek ferahlık duydukları, öğretim ve terbiye vazifelerinde sona erdiğini zannetmek hatalı ve çocuğun geleceği için kötü bir tutum olur. 6 yaşını dolduran çocuk harfleri, rakamları, kelimeleri anlayabilecek, okula gidebilecek bir durumdadır. Ayrıca o güne kadar bilmediği çalışma ve sorumluluk duygusu başarıya ulaşma ve yarışma çabası da belirmiştir. Cemiyet geleneklerine ve kanunlara uymasını bilir veya uymak için gayret sarf eder. Kiminin yetiştiği çevre icabı, görgü ve terbiyesi az, kiminin zekası türlü sebeplerle gelişmemiş, kimisi bütün gün anne babadan uzak kalabilecek serbestliğe ulaşmamış olabilir. Böyle çocuklar okul düzenine ve ortamına uyamazlar, uysalar bile öğretimde başarısızlığa uğrarlar. İntibaksızlığın sebebi araştırılmalı, çocuğun okul düzenine uyamayışın muhakkak bir sebebi vardır. Bu sebepler fizyolojik, sosyolojik veya psikolojiktir. Yani çocuk okuldan önce veya okul sıralarında geçirdiği hastalık ve sakatlıklar, ruhi rahatsızlıklar, sosyal çatışmalar yüzünden bu duruma gelmiştir. Okula karşı gösterilen tepkinin ve başarısızlığın sebebi ne olursa olsun çocuk bütün şahsiyetiyle bunun tesiri altında kalır. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki anne babadan sonra okula ve öğretmene çok sorumluluklar düşmektedir. Çünkü öğretmenlik yalnız okuyup yazmayı öğretmek, bilgi vermek değildir. Öğretmenin her çocukla ayrı ayrı uğraşması, gelişme mekanizmalarını incelemesi, yetiştiği çevreyi, evdeki hayatını, sıkıntılarını, korku ve endişelerini bilmesi, haşin ve dengesiz çocuklara özel ilgi göstermesi gerekir. Fakat bütün bu sorumlulukları öğretmene yüklemek insafsızlıktır. Bu problem aile-öğretmen işbirliğiyle beraber çözülmelidir. 28. ayrımın sonu, sayfa 384.